Ayrım 30. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 371. 4. La Vie aux Folles. Triumvirası. İhtiyatlı tefeci, karısı ve Jean'ı gün batarken yatmaya, gün doğarken de kalkmaya zorlamıştı. Kendisi, gece yarısına kadar uyanık kalsa ve sabahları da geç kalksa, eve hiç kimsenin saldıramayacağını kanıtlamıştı. Böylelikle yalnızca akşamın 7'sinden sabahın 5'ine kadar başı dinç olmakla kalmaz, karısı ile Jean kendisini ve arkasındaki odada uyuyan Agar'ı rahatsız etmezlerdi. Ertesi sabah saat 6.30'a doğru Jean'la birlikte kümesle ilgilenen Bayan Rijou çekine çekine kocasının kapısını tıkırdattı. "Bay Rijou, seni uyandırmamı tembih etmiştin," dedi. Kadıncağızın sesi, davranışı, emrine yerine getirirsem kızar mı acaba diye düşünerek çekingen tavrı, bu zavallı yaratığın kendini kocasına nasıl adadığını ve bu becerikli zorbayı ne kadar sevdiğini gösteriyordu. "Tamam," diye bağırdı Rijou. "Aniti de uyandırmak gerekir mi?" "Hayır, bırakın uyusun. Bütün gece ayaktaydı o." Bu adam her zaman ciddiydi. Şaka yaparken bile. Gerçekten de Anit, esrarengiz bir biçimde ziyarete gelen Sibile, Furşon ve Katrin Tonsar'a kapıyı açıp kapamıştı. Her üçü de saat 11 ile 1 arasında değişik saatlerde gelip gitmişlerdi. 10 dakika sonra her zamankinden daha özenli giyinen Rijou aşağıya inip karısına "Günaydın," dedi. Kadıncağız General Montcornet'i önünde diz çökmüş olarak görse bu kadar sevinmezdi. "Jean," dedi Rijou eski manastır hizmetkarına, "evi bırakıp gitme sakın, hırsız girmesin, benden çok sen zararlı çıkarsın." Bu bencil bilgiç üç kölesinde kendisine bir köpek kadar sadık, bazen tatlı tatlı konuşur, bazen kızar, bazen de umut verirdi. Rijou, Claude de la Croix'dan geçmemek için yine yukarıdaki yoldan geldi. Saat 8'e doğru Soulanges alanına vardı. Dizginleri üç basamaklı kapının en yakın turnikesine bağlarken kapının iç kanadı açıldı. Sudri'nin çiçek buzu yüzü göründü. İki küçük siyah göz kurnaz bir hava veriyordu yüzüne. "Önce bir şeyler atıştıralım şurada çünkü La Vie aux Folles'de saat 1'den önce yemek yiyemeyiz." Rijou'nunki kadar genç ve güzel olan bir hizmetçi çağırdı usulca. Kız sessizce aşağı indi. Sudri bir parça jambonla ekmek getirmesini söyledi. Kendisi de şarap çıkarmak için mahzene indi. Rijou kim bilir kaç bin kere seyretmişti bu yemek odasını. Döşeme meşeden, tavan silmeydi. Duvarlar lambri kaplıydı. Dolaplar çok güzel boyanmıştı. Mademoiselle Lager'den gelme bir soba ve görkemli bir duvar saati göze çarpıyordu. Çivileri altın yaldızlı, arkalı lir biçiminde olan sandalyelerin ağaç kısmı beyaz ve vernikliydi. Döşemeleri ise yeşil marokendendi. Mağan ağacından masanın üstü koyu çizgili, kenarı yeşil şeritli bir muşamba ile örtülüydü. Urbe'nin büyük özen göstererek ovduğu parkeler eski oda hizmetçisinin uşakları çalıştırmakta ne kadar titiz davrandıklarını gösteriyordu. "Çok pahalıya mal olur ama," dedi Rijou içinden. "Benim odamda da buradaki kadar iyi yemek yenir. Üstelik gereksiz yükse harcanacak paranın da faizini kazanmış olurum." Değerli bir şişeyle gelen Soulanges belediye başkanını görünce "Bayan Sudri nerede?" diye sordu. "Uyuyor. Ve siz onu uykusunda artık hiç rahatsız etmiyorsunuz tabii," dedi Rijou. Eski jandarma alaylı alaylı göz kırptı. Güzel hizmetçisi Jeanette'in getirdiği jambonu gösterdi. "Böyle güzel bir parça gözlerinizi açar sizin. Evde yapılmıştır. Dün başladık yemeği." Eski Benedikten papazı Sudri'nin kulağına eğilerek "Ortak, bu kadar güzel bir hizmetçiniz olduğunu bilmiyordum. Nereden buldunuz bunu?" dedi. Jandarma yeniden göz kırparak "O da jambon gibi," diye karşılık verdi. "Bir hafta oldu geleli." Jeanette'in başında gece takkesi vardı. Ayaklarındaki terlikleri de çıkarmamıştı henüz. Köylüler arasında moda olan sıkı yelek biçimde dikilmiş bir etek giymiş, üstüne de çapraz bir fular takmıştı. Diri ve taze göğüsleri tümüyle örtülmemişti. Sudri'nin övgüler yağdırdığı jambon kadar iştah kabartıcıydı. Ufak tefek balık etinde bir kızdı. Kolları kızarmıştı. İri elleri kısa parmaklıydı. Her yanından sağlık fışkırıyordu. Yüzü kanlı canlı, şakakları gerdan ve kulakları beyazdı. Tam bir Burgonyalı yüzüydü bu. Saçları kestane renginde, göz uçları kulaklara doğru kalkıktı. Burun kanatları açık, dudakları şehvetliydi, yanakları hafif tüylüydü. Canlı görünümünü yumuşatan alçak gönüllü ve yalancı tutumuyla edepsiz bir hizmetçi olduğu belli oluyordu. Doğrusu Janet jambona benziyor, dedi Rüju. Eğer bir anetim olmasaydı, bir janetim olmasını isterdim. İkisi de denk birbirine, dedi eski jandarma. Sizin anetiniz de tatlı, sarışın, nazlı bir kız. Bayan Rüju ne yapıyor, uyuyor mu, diye sordu birdenbire. Şakadan anladığını göstermek istiyordu Rüju'ya. Bizim horozla birlikte uyanır, diye karşılık verdi Rüju. Ben oturup konstitüsyonel okurum. Akşamları ve sabahları karım rahat bırakır beni. Dünya yıkılsa girmez odama. Burada da tam tersidir, dedi Janet. Hanımefendi arkadaşlarıyla oyuna oturur. Salonda 15 kişi bulunur kimi zaman. Beyefendi 8'de yatar. Biz şafakla birlikte kalkarız. Size farklıymış gibi geliyor ama aslında aynı şey, dedi Rüju. Siz bana gelin kızım. Ben de Anet'i buraya göndereyim. Böylece hem aynı şey hem de değişik bir şey olur. Sudri, seni gidi çapkın, utandırdın kızı, dedi. Ne diyorsun sen jandarma? Ahırında tek bir at bulunsun istiyorsun. Neyse, herkes kendi mutluluğunu bulacağı yerde arar. Janet, efendisinin emriyle sabah tuvaletini hazırlamaya gitti. Karın öldükten sonra kendisiyle evleneceğine dair bir söz verdin mi? Bizim yaşımızda bundan başka çare yoktur, diye karşılık verdi jandarma. Haris kızlar olursa bu çare çabucak dul kalmanın yöntemlerinden biri olur, diye cevap verdi Rüju. Hele Bayan Sudri, Janet'in önünde merdivenleri sabunlama yönteminden söz ederse. Bu sözler iki kocayı derin düşüncelere daldırdı. Janet gelip de her şeyin hazır olduğunu bildirdiği zaman, Sudri, gel yardım et bana, dedi. Eski papaz gülümsedi bu söze. İşte bir fark daha, dedi. Ben olsaydım hiç çekinmeden Anet'le yalnız bırakırdım seni, ortak. 15 dakika sonra Sudri resmi elbiseler içinde sorgun ağacından arabaya kuruldu. İki dost La Vie aux Folles'ye gitmek üzere Soulanges Gölü'nün çevresinde dolaştılar. Şatonun yandan göründüğü yere vardıkları zaman Rüju, ya bu şato, dedi. Eski ihtilalci bu sözü öyle bir biçimde söyledi ki, köy burjuvalarının büyük şatoları ve büyük toprak mülkiyetine karşı duyduğu bütün nefreti açığa vurdu. Eski jandarma şöyle karşılık verdi. Ama ben yaşadığım sürece o şatonun ayakta kalmasını isterim. Soulanges Kontu benim generalimdi. Çok iyiliği olmuştur bana. Emeklilik maaşımı çok iyi ayarlattı. Sonra arazisinin yönetimini de Lupin'e bırakmıştır. Lupin'in babası da orada servet yapmıştır. Lupin'den sonra da bir başkası alacak o işi. Ve Soulanges'lar yaşadıkça bu böyle sürüp gidecek. Bunlar iyi insanlar. Herkesin hakkını veriyorlar. Kendileri de rahat ediyorlar. Ama generalin 3 oğlu var. Babaları ölünce anlaşamayabilirler. Günün birinde kızının kocası ve oğlanlar İzali'yi şu ile satışa çıkarabilirler. Bina kurşun ve demir madeni yığını olduğundan kârı da ederler. Biz de satın alanlardan geri almanın yolunu buluruz. Soulanges şatosu eski keşişe meydan okuyordu sanki. O zamanlar çok iyi inşaatlar yapılıyormuş, diye haykırdı Sudri. Ama Kont Hazretleri bugünlerde tasarruf yapıyor. Yüksek meclis üyeliği için Soulanges'ı meşruta durumuna getirecek. Meşrutalar lav edilecek, ortak, dedi Rüju. Çıkarlarıyla ilgili konular bittikten sonra iki efendi hizmetçilerin yetenekleri üstüne konuşmaya başladılar. Ama bunu biraz fazla Burgonya lehçesi yaptıklarından yayınlanması sakıncalıdır. Bu bitmez tükenmez konu uzadıkça uzadı ve sonunda Gobertin'in saltanat sürdüğü ilçe merkezi karşılarına dikiliverdi. Bu şehri merak edenler aceleleri de olsa kısa bir açıklama yapmamıza karşı çıkmazlar herhalde. La Vie aux Folles adı tuhaf olmakla birlikte geçirdiği değişiklikle kolayca anlaşılır. Villa Infago, ormandaki küçük şato. Bu ad gösteriyor ki eskiden 5 fersah uzakta, Yon'la birleşen ırmağa dökülen yerde, Avon'un oluşturduğu delta ormanla kaplıymış. Franklardan biri tepenin üstünde bir kale yaptırmış. Tepenin yamaçları küçük bayırlarla uzun ovaya inip kaybolur. Milletvekili Leclerc de arazisini bu ovada satın almıştır. Derebeyi bu deltayı büyük ve uzun bir hendekle ayırınca çok güçlü bir duruma geldi. Köprülerden geçiş parasını, buğday öğütme hakkını, haraca bağladığı değirmenlerin vergisini toplamak ve denetlemek kolaylaşmıştır. Budur işte La Vie aux Folles'in başlangıç öyküsü. Federal ya da dinsel baskının yerleştiği köy ve kasabalarda sanayi kurulup geliştikçe çıkar çatışmaları da arttı. Nüfus kalabalıklaştı, şehirler doğdu. Jean Rouvet'in kesilen ağaçları ırmakla nakletme yöntemi, ağaçları toplayıp istiflemek için uygun yerler gerektirdiğinden La Vie aux Feuilles doğdu. La Vie aux Feuilles o zamana kadar Soulanges'e kıyasla bir köy sayılırdı. Burası iki ırmağın kıyılarında 12 fersahlık bir alanı kaplayan ormanların deposu durumuna geldi. Ağaçları sudan çıkarmak, kaybolan kütükleri tanımak, yolun sen nehrine taşıdığı odun demetlerinin hazırlanması önemli ölçüde bir işçi emeği gerektirdi. Nüfus tüketimi teşvik etti ve ticaret doğdu. Böylelikle 16. yüzyılın sonunda 600 kişilik bir nüfusa sahip olan La Vie aux Feuilles, 1790'da 2000 kişilik bir yerleşme merkezi oldu. Gobert'ten bu sayıyı 4000'e yükseltti. Bunu nasıl yaptığını görelim. Yasama meclisi bölgenin yeni çevresini saptayınca La Vie aux Feuilles coğrafi açıdan bir kaymakamlığın bulunması gereken mesafede kaldı. Böylece de Soulanges'in yerine ilçe merkezi oldu. Kaymakamlık olunca Asliye Mahkemesi de kuruldu ve bir ilçe merkezinde bulunması gereken bütün memurlar da orada toplandı. Paris nüfusunun artması yakacak odun istem ve miktarını da artırdı. La Vie aux Feuilles'in ticari önemi kaçınılmaz olarak büyüdü. Gobertin, Barış'ın nüfusa 1815 ile 1825 yılları arasında 3'te 1 oranında artan Paris nüfusuna etkisini sezmiş, yeni plan ve programını bu hedefler içinde saptamıştı. La Vie aux Feuilles'in dış görünümü arazinin görünümüne çok benziyordu. Limanlar yüksek burnun iki yanına dizilmişti. Odunu durdurmak için kurulan baraj üstünde Soulanges ormanının bulunduğu tepenin aşağısında bulunuyordu. Bu barajla şehir arasında bir dış mahalle bulunuyordu. Deltanın en geniş bölümünde bulunan şehrin aşağı kısmı Avon Gölü'nün sularına doğru uzanıyordu. Şehrin aşağı bölümünün üstünde 300 yıldan beri işlenebilecek duruma getirilmiş tepenin üstünde kurulmuş 500 bahçeli ev bu burnu üç yandan sarmıştır. Bütün evler elmas gibi parıldayan Avon Gölü'nün değişik görünümlerinden yararlanır. Gölün kıyılarında hazırlanmakta olan ağaç demetleri, kütükler görülür, ırmağın odun dolu suları ve Avon'un çağlayanları canlı bir tablo oluşturur. Yeşil ormanlar da bu tablonun çerçevesidir ve uzayıp giden Aguye Vadisi ile La Vie aux Feuilles egemen koyu canlı renklerle nefis bir zıtlık oluşturur. Akarsular döküldükleri ırmaktan daha yüksektir ve değirmenlerin vanalarıyla bazı fabrikaların tesviye havuzlarını besler. Bu geniş perdenin karşısında La Vie aux Feuilles'den çeyrek fersah uzaklıkta kraliyet yolu ırmağa bir köprüyle geçer. Kavaklar arasında uzanan bir yolla bağlantı kurar. Burada da büyük bir çiftliğin yanında bir posta konağının çevresinde küçük bir dış mahalle oluşmuştur. Bölge yolu da bir yay çizerek aynı köprüye varır ve ana yolla birleşir. Gobertin, delta üstünde bulunan bir arsada kendine güzel bir ev yaptırmıştı. Şehrin aşağısını yukarısı kadar güzelleştirecek bir alan açmayı tasarlıyordu. Yaptırdığı ev kâgirdi ve moderndi. Balkon dökme, pancurlu pencereler boyalıydı. Tek süsü kornişin altındaki Yunan motifleriydi. Tek katlı evin damı arduaz kaplıydı. Tavan arasında ambarlar vardı. Güzel bir avlusu, arka tarafında da İngiliz usulü bir bahçesi vardı. Avonun suları bu bahçenin önünden akardı. Bu evin zarafeti geçici olarak ahıra benzeyen bir evde çalışmalarını sürdüren kaymakamlık binasını evin karşısında vilayet tarafından yaptırılan bir eve taşımak zorunda bıraktı. Bu iş milletvekili Leclerc'le milletvekili Ronqueroy'un üstelemesiyle olmuştu. Şehir de belediye dairesini yerleştirdi oraya. Yine kiralık bir binada çalışan mahkeme de bir adalet sarayına kavuştu. Böylelikle La Vie aux Feuilles belediye başkanının dehası sayesinde görkemli modern binalara sahip oldu. Jandarma da kendine bir kışla yaptırınca kare tamamlanmış oldu. Sakinler bu değişikliklerle gurur duyuyordu ve bu da Gobertin'in etkisiyle oluyordu. Gobertin birkaç gün önce kralın doğum yıl dönümü dolayısıyla Legion d'honneur haçını almıştı. Yeni doğan ve gelişme biçimi bu olan bir şehirde ne aristokrasi bulunurdu ne de soylular. Bu nedenle bağımsızlıklarından gurur duyan La Vie aux Feuilles burjuvaları, restorasyon yanlısı bir imparatorluk kontu ile köyler arasında çıkan kavgayı benimsiyorlardı. Onları ezenleri ezilen gibi görüyorlardı. Bu tüccar şehrin düşüncesini hükümet o kadar iyi biliyordu ki oraya kaymakam olarak uzlaştırıcı mizacı olan bir adam göndermişti. Bu adam ünlü Lupo'nun yeğeni ve öğrencisiydi. Lupo uzlaşmalara alışkın olan ve bütün hükümetlerin istediklerini çok iyi bilen biriydi. Kendileri daha beterini yaptıkları halde siyasi püritenlerin ahlaksız olarak suçladıkları bir tip. Gobertin evinin içi modern lüksün oldukça bayağı buluşlarıyla dekor edilmişti. Duvarlar yaldızlı kağıtlarla kaplıydı. Bronz avizeler, mağın mobilyalar, ışığı tavana veren lambalar, yuvarlak üstü mermer masalar, kırmızı maroken kaplı sandalyeler vardı odalarda. Salonda mavi kazmirden bir mobilya, yemek odasında da aquatinta gravürler bulunuyordu. Altın çizgili beyaz porselenden meyve, tatlı, peynir takımları sevimsiz ve son derece bayağı ayrıntılar oluşturduğu halde La Vie aux Folles de efsanevi bir lüksün doruğu olarak kabul edildi. Bu dekorlar arasında Bayan Gobertin etkileyici bir hanımefendi rolünü oynuyordu. Yapmacık tavırlar takınıyor, kendinden çok emin bir belediye başkanı hanımı olarak ve 45 yaşını çaldırmadan kırıtıyordu. Rijon'un, Sudre'nin, Gobertin'in evleri Fransa'yı tanıyanlar için köyü, küçük şehri ve kaymakamlığı temsil eden yetkin bir örnek oluşturmuyor muydu? Gobertin akıllı ve yetenekli bir adam değildi ama öyle görünürdü. Doğru görüşlü ve kötü niyetli olması çıkarlarına çok düşkün olmasından geliyordu. Zengin olmak istiyordu ama bunu ne karısı için, ne iki kızı için, ne oğlu için, ne kendisi için, ne ailesine olan düşkünlüğü için, ne de paranın sağladığı saygınlık merakından istiyordu. Kendisini yaşatan öç alma düşüncesi bir yana, aynı anda her iki cebindeki altınlarla oynadığı söylenen Nucingen gibi parayla oynamayı severdi. Bu adamın bütün hayatı işti. Karnı tok olduğu halde karnı aç bir adam gibi etkinliklerde bulunurdu. Tiyatro uşakları gibi entrikalar, oyunlar, düzenbazlıklar, aldatmalar, ticari dalavereler, hesaplar, kavga, gürültü, çıkar anlaşmazlıkları kendisini keyiflendirir, kanını kaynatırdı. Arabayla, atla, su yoluyla oraya buraya gider gelirdi. Paris'te artırmalara, satışlara katılır, her zaman her şeyi düşünür, bütün ipleri elinde bulundurur, hiçbir zaman birbirine dolaştırmazdı. Hareketleri de düşünceleri gibi canlıydı. Kısa boylu, ufak tefekti. Burnunun ucu kalkıktı, kulağı delik, gözü keskindi. Av köpeği gibi koku alırdı. Yüzü esmer ve yüz yuvarlaktı. Kulakları yanmıştı. Karakteriyle uyum halinde olan bir kasket giyerdi sürekli olarak. Her zaman sıkılı olan dudakları hiçbir zaman hayra açılmazdı. Sık favorileri kırmızık elmacık kemiklerinin altında parlak, siyah çalılara benzer, kravatın arkasında kaybolup giderdi. Kıvırcık saçları yaşlı bir yargıç peruğu gibi kat kat, siyah beyaz, kafasını ısıtan ateşin şiddetinden kıvrılmış gibiydi. Gri gözlerinde de bu ateş vardı. Güneş altında karlara bakarken sürekli olarak gözlerini kısmasından olacak yuvarlak kırışıklıklar belirmişti gözlerinin çevresinde. Bu özelliği fizyonomisini tamamlayan önemli bir unsurdu. Kuru, zayıf ve sinirliydi. Elleri tehlikeye atılmaktan çekinmeyen kimselerin elleri gibi kıllı ve yumruluydu. Bu haliyle iş ortaklarının hoşuna giderdi çünkü aldatıcı bir neşeye bürünürdü. Çok konuşurdu ama söylemek istemediği hiçbir şey de söylemezdi. Ağzından kaçırdığı işine gelmeyen şeyleri inkar edebilmek için az yazardı. Defterlerini dürüst bir kasadar tutardı. Gobertin gibi insanlar her zaman dürüst bir insan bulmayı başarırlar ve çıkarlarını yürütmek için en önce onu aldatırlar. Saat 8'e doğru Rijon'un sorgun ağacından arabası caddede göründüğünde Gobertin başında kasketi, ayağında çizmeleriyle limandan dönüyordu bile. Rijon'un büyük iş için geldiğini anlayarak adımlarını sıklaştırdı. İki ziyaretçinin de karınlarını hafif birer darbe indirerek ''Günaydın jandarma, günaydın fitne, fesat ve akıl kumkuması'' dedi. İş konuşacağız ama iş konuşmanın en iyi yolu kadeh tokuşturarak görüşmektir. ''Hep böyle yapıyorsunuz, şişman olmanız gerekir de'' dedi Rijon. ''Çok yoruluyorum ben, siz genç görünen ihtiyarlardansınız. Ben sizin gibi evde oturmuyorum ama çok iyi yapıyorsunuz bana sorarsanız. Ateşin karşısında sofra başında otururken iş sizin ayağınıza geliyor. Hadi girsenize, burada kaldığınız sürece ev sizindir.'' Kırmızı fitilli mavi üniforma giymiş bir uşak atı dizginlerinden tuttu ve ek binaların ve ahırların bulunduğu avluya çekti. Gobertin iki konuğunu kısa bir süre yalnız bıraktı ve onlar bahçede gezinirken yemek işini ayarladı. ''Evet küçük kurtlarım'' dedi. Sulan jandarması Konşe'ye doğru ilerliyormuş söylentilere göre. Orman suçlarını tutuklamaya gidiyorlar herhalde. İşler kızışıyor, işler kızışıyor. Sonra saatine bakarak, şu anda çocuklar tutuklanmış olsa gerek dedi. Büyük bir olasılıkla dedi Rijon. Köylerde neler konuşuluyor peki, ne gibi kararlar alındı? Ne karar alınacaktı ki diye sordu Rijon ve Sudre'ye bakarak ekledi. Bizim hiçbir ilgimiz yok bu işle. Nasıl? Tertiplerimiz sonucunda Agu'ya satılırsa bu işten 500-600 bin frankı kim kazanacak? Ben mi kazanacağım tek başıma? Elimi cebime atınca 2 milyon çıkaracak kadar zengin değilim ben. Evlendirmem gereken 3 çocuk ve tutumlu olmak istemeyen bir karı var sırtımda benim. Bana ortak gerekiyor. Jandarma parayı hazırlamadım yoksa. Süresi dolmayan tek bir ipotek yok elinde. Benim kefil olduğum senetler karşılığında borç veriyor artık. Ben bu işe 800 bin frankla giriyorum. Oğlum yargıç 200 bin koyuyor. Jandarmadan da 200 bin bekliyoruz. Siz ne kadarla katılmak istersiniz sayın peder? Gerisini de ben tamamlarım dedi Rüju soğuk bir tavırla. Keşke ben de sizin kadar eli açık olabilseydim dedi Gobertin. Ne yapacaksınız peki? Siz ne yaparsanız ben de onu yapacağım. Planınızı söyleyin bana. Benim planım çift alıp yarım satmak dedi Gobertin. Conche, Serneux ve Blanche'de isteyenlere satacağım. Sudri Baba Sulange'da, siz de burada müşteri bulursunuz. Sorun değil bu. Önemli olan bizim nasıl anlaşacağımızdır. Büyük parçalar nasıl bölüşülecek? Bundan daha kolay ne var dedi Rüju. Herkes kendisi için uygun gördüğü parçayı alır. Ben hiç kimseyle mesele çıkarmam. Damadım ve Sudri Baba ile birlikte ormanları alırım. Bu ormanlar o kadar harap oldu ki sizin için çekici bir yanı kalmadı artık. Payınızı geri kalandan alırsınız. Vereceğiniz paraya da değer. İmza verir misiniz bize bununla ilgili dedi Sudri. Yazılı anlaşmanın bir değeri yok diye karşılık verdi Gobertin. Kaldı ki benim açık olmadığımı görüyorsunuz. Rüju'ya güvenim sonsuz. Satın alacak olan odur. Bu kadar yeter bana dedi Rüju. Bir şartım var yalnız. Av köşkü, eklentisi ve çevresindeki 50 dönüm toprak benim olacak. Bu toprağın parasını ödeyeceğim size. Köşk benim, köy evim olacak. Ormanlarımın yakınında olur. Bayan Gobertin ya da kendisinin hoşuna giden adıyla Bayan Izor villa olarak kullanacak orasını. Tamam dedi Rüju. Gobertin çevresine bakındı. Kimsenin duyamayacağı kanısına varınca laf aramızda bir oyun oynamasınlar sakın dedi alçak sesle. Ne gibi diye sordu yarım ağzıyla söylenen hiçbir şey anlamaktan yana olmayan Rüju. Çetenin en azgını ve en keskin nişancısı kontun kulağı dibinde bir kurşun vızıldatsa korkutmak için onu yalnızca. Peşinden koşar ve yakalar onu. Ya Mişo? Mişo külhan beylik yapmaz, kurnaz davranır, ateş edeni ve silahı verenleri ortaya çıkarır. Hakkınız var diye karşılık verdi Gobertin. 30 kişi birden ayaklanmalı ki olsun. Birkaçı küreğe mahkum edilir. Kullandıktan sonra başımızdan atmak istediğimiz serserileri yakalarlar. Sizin bombolar ve tonsarlar gibi 2-3 serseri adamınız var. Tonsar iyi iş görür dedi Sudri. Tanırım ben onu. Udaya ile Kurte Kuiz'i de üstüne saldırtınca daha bir kızdırırız onu. Kurte Kuiz benim adamımdır dedi Rüju. Vodaya da benim elimde. Dikkat dedi Rüju. Her şeyden önce çok dikkatli olmamız gerek. Aman sayın peder, olup bitenler üstünde konuşuyoruz işte şunun şurasında. Ne zarar varmış bunun? Zabot tutan, yakalayan, odun demetleri yapan, buğday toplayan bizler miyiz? Eğer kont hazretleri akıllılık edip de Aguye'nin işletmesini kiracıya verirse hisselere elveda. O zaman her şey biter ve siz benden daha fazla yitirirsiniz. Burada konuştuklarımız aramızda kalacak. Ben Allah'ın ve insanların önünde yineleyemeyeceğim hiçbir şey söylemem elbette Vodoye'ye. Ama olayları önceden kestirmek ve gerçekleştikten sonra da onlardan yararlanmak yasak değil ya. Buranın köyleri çok çabuk ateş alırlar. Generalin tersliği, bitmez tükenmez istekleri, Mişo ve adamlarının zulmü yetti canlarına artık. Bugün işler iyice sarpa sarmıştır. Bahse girelim ki jandarmalarla çatışma çıkmıştır aralarında. Hadi gidip yemeğimizi yiyelim şimdi. Bayan Gobertin bahçeye inip konuklarının yanına geldi. Oldukça beyaz bir kadındı. İngiliz usulü bukleleri yanaklarına dökülüyordu. Hem tutkulu hem de ihtiraslı bir kadın rolü oynardı. Hayatında aşkı hiç tatmamış bir kadın gibi davranır. Herkese platoniklik sorunu karşısında bırakırdı. Ona en saygılı davranan kralın savcısıydı. Pomponlu hotozlara düşkünlüğü vardı ama saçlarını düzeltip baş açık gezdiği de çok olurdu. Çoğu zaman mavi pembe renkte elbiseler giyerdi. Dans ederdi. 45 yaşında olmasına karşın genç kızlar gibi davranırdı. Ayakları çok büyük, elleri de çok çirkindi. Izor adıyla çağrılmak isterdi çünkü tuhaflıklarını ve gülüşlüklerine karşın Gobertin adını iğrenç bulacak kadar zevk sahibi olduğunu gösterirdi. Gözleri solgun, saçlarının rengi belirsizdi. Melek taklidi yapan birçok genç kız onu model olarak almıştı kendine. Baylar tuhaf haberlerim var size dedi kendilerini selamlayarak. Jandarmalar geri geldi. Hiç kimseyi tutuklamamışlar mı? Hayır, general önceden affedilmelerini istemiş. Kralın aramıza dönmesinin mutlu yıl dönümü dolayısıyla çıkarılan af. Üç ortak birbirlerinin yüzlerine baktılar. Sandığımdan da kurnazmış bu zırhlı süvari dedi Gobertin. Hadi sofraya geçelim, telaş edecek bir şey yok. oyunu yitirmiş değiliz. Erteledik yalnızca. Şimdi iş size düşüyor Riju. Sudri ile Riju düş kırıklığı içinde döndüler. Yararlanabilecekleri bir felaket yaratmak için hiçbir şey tasarlayamamışlar. Gobertin'in dediği gibi rastlantıya bırakmışlardı işi. Montcornet kontunun tehlikeli hasımları son umutlarını Michaud ve korucularının yeni tecavüzler karşısında sert mukabeleye başvurma olasılığına bağlamışlardı. Tıpkı ihtilalin ilk günlerinde bazı Jacobenlerin 16. Louis'nin iyi kalbine kızarak sarıyı sert tepkilere ittikleri gibi onlar da bu kışkırtı siyasetiyle ülkede anarşi yaratacaklarını ve böyle bir ortamdan yararlanarak servet ve iktidara kavuşacaklarını hesaplamışlardı. Gobertin ortaklarının yardım edeceğine dair söz verdi ama kimlerle işbirliği yapacağını açıklamadı. Çünkü Sibylle ile olan ilişkilerinin bilinmesini istemezdi. Gobertin gibi birisinin ağzı sıkılığı ancak bir eski jandarmada ya da yeminle ihanet etmiş olan bir papazda bulunabilir. Bu komployu sonuca ulaştırmak ancak kim ve çıkar içinde yoğrulmuş bu ayarda 3 kişinin harcıydı. 30. ayrımın sonu sayfa 387.